Ayrım 11.
Sayfa 92. Liputin onun kızgınlığından keyif duyuyordu. "Bağışlayın efendim, edebi çalışmalarınızı yazı yazıyor diye adlandırmakla yanlış yaptım. Alexey Niliç yalnızca gözlemlerini derliyor, sorunun temeline, derine inmiyorlar. Yani işin ahlakla ilgili yanına dokunmuyorlar. Hatta ahlak ilkelerini kesin olarak yadsıyorlar. Son, kesin iyi niyetlere dayanan hedefe ulaşmak için her şeyin yakılıp yıkılmasını amaç bilen yeni ülkülere yandaş görünüyorlar. Avrupa'da bir sağduyu saltanatı için 100 milyondan fazla insanın başını istiyorlar. Son barış kongresinde istenenden de fazla. Bu bakımdan Alexey Niliç herkesten ileride." Mühendis dudaklarında hafif ve küçümseyen bir gülümseyişle dinliyordu. Yarım dakika kadar kimse sesini çıkarmadı. Sonunda Bay Kirilov gururlu bir tavırla dedi ki, "Bunların hepsi saçma Liputin. Ben size kazara bazı şeyler söylediysem, bunları istediğiniz anlama çekmekte özgürsünüz. Ama bu biçimde konuşmaya hakkınız yok. Çünkü ben hiç kimseye bir şey söylemem, buna gerek de görmem. Benim şöyle ya da böyle bir düşüncem, bir inancım olabilir. Bunu ancak ben bilirim, ben. Doğrusunu ben anlarım. Ama siz saçma sapan sözler ediyorsunuz. Ben bana göre çözülmüş sorunlar üzerinde tartışmaya gelemem. Bir şeyi yargılamak istemem ben." Stepan Trofimovich, "Belki de iyi ediyorsunuz" demekten kendini alamadı. Konuk sözlerine heyecanla ve hemen devam ederek, "Bağışlamanızı dilerim, hiç kimseye gücenmiş değilim" dedi. "Ben 4 yıldan beri pek az kimseyle görüştüm. Bu 4 yıl çok daha az konuştum. Başkalarıyla yakın ilişkiden kaçındım çünkü benim amaçlarıma yararları dokunmaz. Liputin bunu anlayınca beni alaya aldı, farkındayım. Zarar yok, aldırmıyorum. Alıngan değilim, ancak onun böyle özgürce konuşması zoruma gidiyor." Hepimizi birden sert bir bakışla süzerek sözlerini bitirmeye baktı. "Düşüncelerimi sizden saklıyorum, evet, ama sanmayın ki bunu beni hükümete ihbar edersiniz diye yapıyorum. Böyle bir şey olamaz. Rica ederim, böyle anlamsız şeyler düşünmeyin sakın." Bu sözlere artık kimse bir şey diyemedi, ancak bakıştık. Hatta Liputin bile gülmeyi aklına getirmedi. Stepan Trofimovich bir şeye karar vermiş gibi birden yerinden kalkarak, "Baylar, üzgünüm ama kendimi iyi hissetmiyorum, hoş görün" dedi. Kirilov aklı başına gelerek, "Ah, gerçekten artık gitmeli" dedi, şapkasını aldı. "İyi ettiniz de söylediniz, yoksa aklıma gelmezdi." Kalktı, babacan bir tavırla ev sahibine yöneldi, elini uzattı. "Ne yazık ki hastasınız, ben de gelmiş bulundum." Stepan Trofimovich onun elini ağır ağır ve dostça sıkarak, "Size ülkemizde başarılar dilerim" diye karşılık verdi. "Evet, dediğiniz gibi uzun süre yabancı ülkelerde bulunmak, sonra nedenleri sizce bilinen amaç ve düşüncelerinize gömülmüş olarak yaşamak. Efendim, şimdi biz iliklerine kadar Rus olanları, ilkel Rusları size biraz yadırgatıyor. Bu pek doğal. Biz de size öyle bakıyoruz ama bu geçer. Ama beni şaşırtan bir şey var. Hem bizim köprümüzü yapmak istiyorsunuz hem de dünyayı yakıp yıkmaya yandaş bulunuyorsunuz. Köprümüzün yapım işini size vermezler." "Nasıl? Ne diyorsunuz? Hay Tanrı kahretsin." Kirilov şaşırmıştı. Sonra neşeli neşeli gülmeye başladı. Bir an yüzü çocukça bir ifade aldı. Dikkat ettim, o zaman çok güzel bir görünüşü vardı. Liputin, Stepan Trofimovich'in nükteli sözünden keyiflenmiş ellerini ovuşturuyordu. Bense bu sırada hala Stepan Trofimovich'in bu Liputin'den niye korktuğunu, onun sesini duyar duymaz mahvoldum diye niçin bağırdığını düşünüp duruyordum. 5. Oda kapısında durduk. Bu ev sahibiyle konukların birbirlerinden ayrılmadan önce son ve en nazik sözleri ettikten sonra selametle ayrılacakları andı. Artık büsbütün odadan çıkmak üzereyken Liputin birdenbire hem de gider ayak, "Bugün keyfi yerinde değil" dedi. "Çünkü az kalsın yüzbaşı Lebyatkin'le gırtlak gırtlağa geliyorlardı. Berikin'in kız kardeşi yüzünden. Yüzbaşı Lebyatkin, Tanrı'nın günü elinde kamçı, hem herhalde bir Kazak kamçısı, dövüp duruyor o güzel kızı biliyorsunuz, kız deli. Alexey Nilich bu yüzden o görüntüyü görmeyeyim diye, yani eve bitişik bir pavyon var, oraya taşındı. Hadi hoşça kal. Kız kardeşini, hastayı, kırbaçla, hangi kız kardeşi, hangi Lebyatkin? Biraz önceki dehşet duygusuna yine kapılmıştı. Lebyatkin, emekli yüzbaşı, kendini bir zamanlar kurnaz yüzbaşı diye tanıtıyordu. Rütbesinden bana ne? Hangi kardeşi? Hey tanrım, Lebyatkin'in mi dediniz? Eskiden bizim burada bir Lebyatkin vardı. Ta kendisi, bizim Lebyatkin işte. Virginsky'nin Lebyatkin'i anımsadınız mı? Ama o nüfus kağıdı sahte diye tutuklanmıştı. Evet ama döndü geldi. Aşağı yukarı 3 haftadır burada, hem de kendine göre bir konumu var. Alçağın biridir o. Liputin birdenbire sırıttı. Sanki aramızda bir alçak olamazmış gibi konuşuyorsunuz. Bu sırada da hırsız bakışlı gözleriyle Stepan Trofimovic'i yokluyor gibi bir hali vardı. Ah tanrım, benim demek istediğim bu değil. Neyse, ben de sizinle tas tamam aynı düşüncedeyim. Peki sonra ne demek istiyorsunuz? Herhalde demek istediğiniz bir şey vardı. Geçin, üzerinde durmaya değmez. Görünüşe bakarsan yüzbaşı o zaman kimliği sahte olduğu için uzaklaşmamış, kız kardeşini bulmaya gitmiş, kız kardeşini. Herhalde kız onun bilmediği yerlere saklanmış. Bulup getirdi, bütün öykü bu işte. Korkmuş gibi bir haliniz var Stepan Trofimovic, niçin? Bakmayın, şimdi ben burada onun sarhoşlukla ağzından kaçırdığı şeyleri anlatıyorum. Yoksa içmedi mi ağzını bile açmıyor bu hususta. Pek öfkeli bir adam. Yani askerlik bakımından yaraşan bir şey bu ama onda kötü bir huy halinde. Kız kardeşi yalnız değil, üstelik topal da. Birisi kızı baştan çıkarmış herhalde. Bay Lebyatkin ondan yıllardan beri para çekiyormuş. Yani ailenin onuruna sürülen bir lekeye karşılıkmış bu. Kısacası gevezeliklerinden çıkardığım anlam bu. Bana sorarsanız bunların hepsi de sarhoş boşboğazlığı, başka bir şey değil. Yalnızca övünüyor. Bu gibi işler daha ucuz oluyor. Ama doğru olan bir şey var, herif paralı. 10 gün önce yarım pabuçla geziyordu, şimdi gözümle gördüm, 100 ruble çıkarıyor cebinden, kız kardeşine her gün nöbet geliyor, avaz avaz bağırıyor. O kırbacı eline alıp yaradana sığınıyor, kız yatışıyor. Kadınlara saygıyı zorla öğretmek gerek diyor. Şatov onların üst katında hala nasıl oturuyor akıl erdiremedim. Alexey Nilich 3 gün dayanabildi. Petersburg'dan tanışıklığı da var ama duramadı. Şimdi başımı dinleyeyim diye bir barakada oturuyor. Stepan Trofimovic mühendise dönüp bunlar doğru mu diye sordu. Kirilov kızgınlıkla çok gevezesiniz Liputin diye mırıldandı. Stepan Trofimovic gene kendini tutamadı. Sır, gizli kapaklı şeyler diye bağırdı. Başımıza nereden çıktı bu kadar sır? Mühendis kaşlarını çattı, kızardı, omuzlarını silkerek oda kapısından dışarı çıkmak istedi. Liputin ekledi. Alexey Nilich onun elinden kırbacı çekti aldı, kırdı, pencereden fırlatıp attı. Araları iyice açıldı. Alexey Nilich hemen dönüp, ''Niçin çenenizi tutmazsınız Liputin, bu uygunsuzluklara ne gerek var?'' dedi. Alçak gönüllülük göstereceğim diye ruhunun soylu davranışlarını gizlemeye ne gerek var? Yani ruhunuzdan söz etmek istiyorum, kendi ruhumdan değil. Saçma saçma, gereksiz. Lebyatkin budala, hem de kafası bomboş. Bir işe de yaramaz, üstelik zararlı adam. Ne diye anlatırsınız bütün bu şeyleri? Ben gidiyorum. Liputin çocuksulukla güldü. Ah ne yazık diye bağırdı. Ben asıl başka bir öykü anlatacaktım size Stepan Trofimovic. Hoş, eğlenceli bir öykü. Hatta bunun için gelmiştim. Belki haberiniz vardır, biliyorum ama neyse, başka sefere. Alexey Nilich acele ediyor, şimdilik hoşça kalın. Anlatacağım şey Varvara Petrovna ile ilgili gülünç bir öykü. 3 gün önce sadece beni çağırmak için adam gönderdi, şaşılacak şey, şaşılacak şeydi. Hadi hoşça kalın. Ama Stepan Trofimovic birdenbire onu şiddetle omzundan yakaladığı gibi çekip odanın içine atarak bir sandalyeye çökertti. Liputin onun bu beklenmeyen tutumundan korkuya kapıldı. Sandalyenin üzerine otururken ürkek gözlerini ondan ayırmadan ''Evet, ne var?'' dedi. ''Haber gönderip beni çağırttı. gizli olarak Nikolay Vsevolodovich'in deli olup olmadığı hakkında yargımı sordu. Tuhaf değil mi? Stepan Trofimovich, siz çıldırdınız mı diye söylendi. Sonra birdenbire kendini tutamayıp şunları ekledi. Liputin, siz bu işi iyice biliyorsunuz. Zaten buraya o türden pislikleri anlatmaya geldiniz. Hatta belki daha iğrenç şeyleri. O anda Stepan Trofimovich'in birkaç gün önce Liputin bu işi sizden benden daha iyi biliyor. Hatta bizim bilmediğimiz şeyleri de biliyor dediğini hatırladım. Liputin sanki dehşetli korkuyormuş gibi görünerek ''Hadi Stepan Trofimovich, rica ederim, ne oluyor?'' diye kekeledi. ''Susun ve başlayın. Bay Kirilov, rica ederim, siz de içeri girin. Sizin de bulunmanızı istiyorum, ciddi olarak rica ediyorum. Oturun. Hadi Liputin, öykünüzü anlatmaya başlayın. Dost doğru konuya girin, açık konuşun. Kaçamaklı sözler istemez. Üzerinizde bu kadar etkisi olacağını bilseydim hiç söylemezdim. Hem ben Varvara Petrovna size açmıştır sanıyordum. Hiç de öyle sanmıyordunuz. Başlayın. Başlayın diyorum size. Ama siz de oturun. Rica ederim, böyle heyecanlı tepemde dikilip durursanız anlatamam ki. Stepan Trofimovich heyecanını yendi, bir koltuğa oturdu. Mühendis sıkıntılı bir biçimde yere bakıyordu. Liputin büyük bir hazla onlara bakıyordu. Neresinden başlayayım bilmem ki. Beni öyle şaşırttınız ki. 6. Önceki gün birdenbire hizmetçilerinden biri bize geldi. Yarın öğle üzeri eve gelmenizi rica ediyorlar dedi. Böyle bir şey aklınızdan geçer mi? Dün işimi gücümü bıraktım. Tam öğleyin kalktım gittim, kapıyı çaldım. Beni doğruca salona aldılar. Bir dakika bekledim beklemedim. Bana yer gösterdiler. Kendileri içeri girdiler. Ben otururken kendileri de karşıma geçip oturdular. Gözlerime inanamıyordum. Her zaman bana nasıl davrandığını bilirsiniz. Alışkanlığı olduğu üzere sözü evirip çevirmeden konuya girdiler. Hatırlıyor musunuz hani dediler. Bundan 4 yıl önce Nikolay Vsevolodovich bazı tuhaf davranışlarda bulunmuştu da ta hasta olduğu anlaşılıncaya kadar kimse bu davranışları hakkında ne diyeceğini bilememişti. Bu davranışlardan biri de sizinle ilgiliydi. Sonra Nikolay iyileştiği zaman benim isteğim üzerine size gelmişti. Bu olaydan önce de kendisiyle bir iki kez görüşmüş olduğunuzu biliyorum. Söyleyin bana açık ve içten olarak. Bunu söylerken sesi biraz titriyordu. O zaman Nikolay hakkında ne düşündünüz? Genel olarak o zaman onun hakkında düşünceniz neydi, şimdi ne düşünüyorsunuz? Bunları söyledikten sonra öyle bir sıkıldılar ki tam bir dakika sustular, kıpkırmızı oldular. Kaygılandım. Gene söze başladı. Dokunaklı sesle diyeceğim ama değil, bu söz ona uymuyor. Oturaklı bir sesle diyeyim, gene söze başladılar. Beni iyi anlamanızı isterim. Sizi zeki, her şeye nüfuz eden, görüşlerinde isabeti olan bir insan olarak tanıyorum. Nasıl buluyorsunuz bu övücü sözleri? Sizinle konuşanın bir anne olduğunu da anlarsınız elbet. Nikolay Vsevolodovich yaşamında birçok felaket gördü, feleğin çemberinden geçti. Bütün bunlar onun zekasını etkileyebilir. Delilikten söz etmiyorum elbet, böyle bir şey kesinlikle olamaz. Bunu söylerken pek güvenli, gururlu bir havası vardı. Ama bu belki de tuhaf, özel bir durum, kendine göre düşünce eğilimleri de olabilir. Bunlar eksiksiz onun sözleridir. Hayran oldum Stepan Trofimovich. Düşündüklerini ne güzel anlatabiliyor. Varvara Petrovna çok akıllı bir kadın. Sonra devam etti. Zaten ben kendim dikkat ettim. Onda sürekli bir kaygı ve tedirginlik var. Hemen tepki göstermeye, hemen taşmaya hazır bir durumda. Ama ben annesiyim. Sizse bir yabancısınız. Ona ilişkin daha bağımsız, daha doğru düşünebilirsiniz. Sonunda size yalvarıyorum. Evet, böyle dedi, yalvarıyorum. Bütün gerçeği, hiçbir şeyi gizlemeden bana söyleyin. Sonra bunları size gizli söylediğimi de hiçbir zaman unutmayacağınıza söz verin. Benim en küçük fırsatlardan yararlanarak size karşı olan şükran borcumu ödemeye çalışacağımı ayrıca hesaba katın. Ne diyorsunuz buna? Stepan Trofimovich, siz o kadar şaşırttınız ki beni diye kekeledi. Doğrusu inanasım gelmiyor. Liputin onu duymamazlıktan gelerek devam etti. Hayır, şuna dikkat buyurun, onun gibi yüksek bir kadının benim gibi bir adama böyle bir soru sorması, sonra da aman bu sırrı kimseye söylemeye diye yalvarmayı göze alması için üzüntüsü, kaygısı pek büyük olmalı. Ne var acaba, ne dersiniz? Nikolay Vsevolodovich hakkında gene olmadık haberler mi aldılar? Bu söylenenleri kafasında toparlamaya çalıştığı açıkça belli olan Stepan Trofimovich, bilmem ne haberi, kaç gündür Varvara Petrovna'yı görmedim diye kekeledi. Ama dikkatinizi çekerim Liputin, size bunları gizli söylediyse siz burada herkesin önünde. Tas tamam gizli, tas tamam. Şuradan şuraya adım atamayayım eğer yalansa. Ama burada ne çıkar söylüyorsam, biz yabancı kimseler miyiz? Burada Alexei Niliç de yabancı değil. Ben öyle düşünmüyorum. Elbet biz üç kişi ağzımızı tutmasını biliriz. Ama sizin susacağınızı sanmıyorum. Size inanmıyorum da. Ne diyorsunuz? Asıl ağzını tutacak olan benim. Benim çıkarım var susmakta. Madem ki sonsuz bir şükran borcu vaat etti bana. Durun, asıl pek tuhaf bir olaydan söz edecektim. Daha doğrusu yalnız tuhaf değil de, deyim yerindeyse, ruh bilimsel. Dün akşam daha Varvara Petrovna ile olan konuşmasının etkisi altındayken, düşünün beni ne kadar çok etkilemiş, Alexei Niliç'in ağzını aradım. Siz Nikolay Vsevolodovich'i hem Avrupa'dan hem de Petersburg'dan tanıyorsunuz. Onun ussal yeteneği hakkında ne düşünüyorsunuz dedim. Her zamanki gibi 2-3 sözcüklük baştan savma bir karşılık verdi. İnce zekaya sahip, sağlam düşünceli bir adam. Ama diye devam ettim, onda hiç düşünce aykırılıkları, zihinsel bir sapma, akıl yetilerinde bayağı bir çeşit delilik diyebileceğimiz bir şey sezmediniz mi? Kısacası Varvara Petrovna'nın bana sorduklarını ben de ona sordum. O zaman düşünün, Alexei Niliç birdenbire düşünceli bir hal aldılar. Tıpkı şimdi yaptıkları gibi kaşlarını çattılar. Evet, bana tuhaf gelen bazı halleri var dediler. Bir şey Alexei Niliç'e tuhaf gelirse o şey kesin kez tuhaf olmalıdır, öyle değil mi? Stepan Trofimovich mühendise doğru mu diye sordu. Mühendis birdenbire başını kaldırdı, gözleri kıvılcım saçarak bunun hakkında konuşmamayı yeğlerim diye cevap verdi. Bu davranışınızı doğru bulmuyorum Liputin. Üstelik beni tanık tutmanız çok saçma. Ben bütün düşüncemi size açmış değilim. Nikolay Vsevolodovich ile Petersburg'da tanıştım. Epey zaman önce, ondan sonra da görüşmedik, değilse de kendisini pek az tanırım. Rica ederim beni karıştırmayın bu çekiştirmelerinize. Liputin yok yere suçlanan masum biri gibi kollarını iki yana açtı. Ben dedikoducuyum, belki de hafiyeyim, değil mi? Bir yana çekilip başkası hakkında yargı vermek kolaydır Alexei Niliç. İşte yüzbaşı Lebyatkin, inanmazsınız Stepan Trofimovich, nasıl bir budala, nasıl bir budala, insanın dili varmıyor demeye. Rusça'da budalalık derecesini anlatan bir atasözü vardır. Biliyor musunuz ki ince zekası önünde hayranlık duymakla birlikte, o da kendisini Nikolay Vsevolodovich'in bir kurbanı gibi görüyor. Şaşıyorum bu adama, bu adam çok zeki bir yılan diyor. Bunlar onun sözleri. Dün ona da sordum. Hep Varvara Petrovna ile yaptığım konuşmanın etkisi altında, bir de Alexei Niliç'in sözleri hakkında, ona da sordum. Peki yüzbaşı, bu çok zeki yılan hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Deli mi değil mi dedim. Sanki haberi olmadan sırtına bir kırbaç vurulmuş gibi birdenbire sıçradı ve evet evet ama bu etkileyemez dedi. Ama neyi etkileyemez onu söylemedi. Fakat sonra öyle derin, karanlık bir düşünceye daldı ki sarhoşluğu bile geçti. Filipov'un meyhanesinde oturuyorduk. Yarım saat öyle daldı, sonra birdenbire masaya bir yumruk indirdi. Evet, belki deli ama bunun etkisiyle olamaz. Gene cümlesini tamamlamadı. Neyi etkileyemezmiş, bu anlaşılmadı. Elbet ben konuşmamızın hepsini anlatmıyorum. Ama ne demek istediği ortada. Kime isterseniz sorun, hepsi size aynı şeyi söyleyecekler. Önceleri kimsenin aklına gelmeyen şeyi. Evet, delidir, çok zeki ama belki delidir de diyecekler. Stepan Trofimovich dalgın dalgın oturuyor, bir şeyler anımsamaya çalışıyordu. Lebyatkin, Nikolay Vsevolodovich'i nereden tanıyor? Bunu demin bana hafiye diyen Alexei Niliç'e sorun. Ben hafiyeyim ama bu konuda bir şey bilmiyorum. Oysa o işin iç yüzünü etraflıca biliyor ama susuyor. Bir şey bilmiyorum ya da pek az şey biliyorum diye mühendis kızgın kızgın cevap verdi. Lebyatkin'e sürekli içki ısmarlıyorsunuz, sarhoş olsun da ağzından baklayı çıkarsın diye. Beni de buraya ağzımdan söz almak için getirdiniz. Hafiye değil de nesiniz? Henüz ona içki ısmarlamadım. Ne olursa olsun uğruna para harcamaya değmez. Hem bilmem onun sırlarının niçin bu kadar önemi var sizce, ben hiç de önem vermiyorum. Tersine içkiyi bana ısmarlayan o. O 2 gün önce gelip benden 50 kapik dilendi. Şimdi parayı savuruyor, yani ben ona değil o bana şampanya ısmarlıyor. Ama iyi ki aklıma getirdiniz diye öfkeli öfkeli söylendi. İlk fırsatta ona içki ısmarlayacağım, yalnızca sizin küçücük sırlarınızı öğrenmek için. Stepan Trofimovich ikisinin atışmasını şaşkın şaşkın izliyordu. İkisi de birbirine ele veriyordu, hem de açık seçik. Liputin'in bu Alexei Niliç'i üçüncü bir kişinin yanında ağzından söz koparmak için buraya özellikle getirdiğine kuşku yoktu. Bu onun temel hilesiydi. Alexei Niliç diye öfkeli öfkeli devam etti. Nikolay Vsevolodovich'i pek iyi tanıyor ama saklıyor. Yüzbaşı Lebyatkin'e gelince, yani sorduğunuz adama, onu da hepimizden eski tanıyor. Tanışıklıkları 5-6 yıl önce başlıyor. Henüz Nikolay Vsevolodovich'in kuşkulu, ne idüğü belirsiz bir yaşam sürdürdüğü, buraya onur vermeyi aklından geçirmediği zamanlardan, ta Petersburg'dan tanıyor. Anlaşılan o sıralarda bizim prens tam adamlarıyla düşüp kalkarmış. Alexei Niliç'le de herhalde o toplulukta tanışmış olacaklar. Dikkat edin Liputin, Nikolay Vsevolodovich bugün yarın buraya gelecek, hatırlatıyorum. O onurunu korumasını bilen insanlardandır. Ne demişim ki? Bana niye dokunsun? Birincisi yüksek ince bir zekası olduğunu bas bas bağıran benim. Dün de bu hususta Varvara Petrovna'ya en güçlü güvenceyi vermiştim. Ben yalnız onun karakteri hakkında size fazla bir şey söyleyemem dedim. Dün Lebyatkin de buna benzer bir söz etti. Mizacından çok çektim dedi. Eh Stepan Trofimovich, siz de bana iftiracı, hafiye demek lütfunu gösterin bakalım. Bütün bunları bana kendiniz zorla söylettiniz. Nasıl da merakla dinliyorsunuz. Dün Varvara Petrovna en doğru noktayı buldu. Sizin bu işle ilginiz oldu, onun için sizinle konuştum dedi. Doğru, herkesin içinde soylunun beni aşağılamasını yalayıp yuttuktan sonra doğaldır ki onunla yakından ilgileneceğim. Bu durumda benim dedikoducu olmadan da onun aşağılamalarına karşı ilgi duymaya hakkım var sanırım. Bugün gelip elinizi sıkıyor, ertesi günü hiçbir neden yokken gösterdiğiniz dostluğun şükranı olarak bütün bu onurlu insanların içinde kalkıp sizi tokatlıyor. Ne o, aklına esmiş. Bunlar ne oldum delisi insanlar. Hele bu gözü kararmış zampara bir Peçorin. Dipnot: Lermontov'un Zamanımızın Kahramanı romanının baş kişisi.